Ayrım 23.
Aydınlanma değil merhamet. Krishna'nın bir ağacın altında otururken bir avcının oku tarafından öldürüldüğü, ateşe düşmüşken dirildiği, gökyüzüne yükseldiği anlatılıyor. Vittoba'nın Roma çarmıhına çakılmış gibi delik deşik elleri ve ayakları var. Indra'nın bedeninde çarmıha çakıldığını gösteren 5 yara var. Promete Hazar Denizi yakınlarında Kafkaslardaki tepede bir tomruğa çakılı kalsa çivilenmişti. Promete'nin çarmıha gerilmesi, gömülmesi ve urucu İsa'nın başına geleceklerin 500 yıl önceki Atina provasıydı. İran'ın kurtarıcısı Mitra'nın ölüm yortusu ilkbahar ekinoksundadır. Dipnot: İsa'dan 1400 yıl kadar önce Sanskrit yazılarında ve İran Farisi edebiyatında rastlanılan güneş tanrısı kültü. İsa'dan sonra 1. yüzyılda Roma'da görünür. İsa gibi Mitra da bir ahırda kış solistisinde 25 Aralık bir bakireye doğmuştur. Başında hare olduğu halde resmedilir. Havariliyle son yemeğini müteakip babasına döndüğü anlatılır. Ancak ölmemiş göğe yükselmiştir. Yeryüzüne tekrar döneceğine, ölüleri dirilteceğine, hüküm gününden sonra günahkarları cehenneme göndereceğine inanılır. Mitra'ya iştirak edenler vaftizden sonra ölümsüz olurlar. Mitra kültünün müridlerinden Roma İmparatoru Konstantin, 313 yılında 25 Aralık'ı Mitra'nın resmi doğum günü ilan etmiş, ancak ihtida ettiği dinin Hristiyanlık olduğunu söylemiştir. Mitra kültüyle Hristiyanlık arasındaki benzerlikten bazıları İsa'nın bir pazar günü dirilmiş olması nedeniyle kutsal gün olması, Mitra'ya tapanların papa dedikleri liderlerinin zaman içinde Vatikan'daki papaya dönüşmüş olması, Miyazda denilen Aşa-i Rabbani'nin Katolik'te Misa adını almasıdır. İsa gibi Mitra'nın da dirildiği ve rahibin üzülmeyin ey inananlar, Tanrınız ölümden yükseldi, onun ağrı ve acıları sizin kurtuluşunuz olacaktır demiştir. Mitra'nın iştirakinde onun benimle, benim onunla tek vücut olabilmemiz için bedenimden yemeyen, kanımdan içmeyen kurtarılmayacaktır sözleri aynen tekrarlanır. Kilise babalarından Tertullian bu cümleyi gördüğünde bunu yazanın İsa'nın sözlerini yüzler yılı önceden kestiren ve karmaşa yaratmak isteyen iblis olduğunu iddia etmiştir. Kadim Mısır'ın kurtarıcı tanrısı Osiris, sefil kardeşi Set tarafından katledilmiş, tabutu Nil'e atılmıştı. Osiris'i dirilten Isis yer altına inmiş, ölülerin yargıcı olmuştur. İsa'nın akranı olan Tiyanalı Apollonius'un büyük piramitte bir inisiyasyon törenine katıldığı için çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve üçüncü gün dirildiği anlatılır. Dipnot: Masonlar maddi dünyanın kısıtlamalarından, hırslarından arınıp, harici alemi terk etmek üzere ölüp saf ve temiz bir insan olarak yeniden doğmak üzere ıslahat yoluna kabul törenleri. Ey İsa'nın aşkını paylaştığım kardeşim! Bütün bunlar tesadüf olamaz, ortak bir kaynaktan yayılmış olmalıdırlar. Bu kurtarıcı zatların hemen hepsi tarihi kişiliklerdir. Aralarından bazılarının efsanevi olması kaçınılmaz ama hepsi sembolik ya da değil, ölümü ve dirilişi tanımış insanlardır. Yunanistan'da, İran'da, Mısır'da, Hindistan'da ve Suriye'de insanın ruhani uyanışını takiben bir dizi mertebeden geçtiği bilinirdi. Bu mertebelerin her birine geçişte bir üyeliğe kabul töreni yapılırdı. Varılan son mertebe adayın apoteosis denilen kutsallığa erişmesiydi. Aday bu aşamada ilahi olanla bütünleşir ve Tanrı insan hüviyetini kazanırdı. Ancak bu aşamadan önce adayın ölümü fethetmesi gerekirdi. Çarmıha gerilme ve gömülme bu amaca hizmet eder, dirilme adayın galibiyetini simgeler. Ey kadim dinlerin muammalı törenlerini anlatan metinleri okuma cesaretini gösteren mümin! Benim vaktim kalmadı. Ama sen okursan göreceksin ki Plutark'tan Filostrates'e akil adamların tarif ettikleri kabul törenlerinin hemen hepsi İsa'nın çarmıha gerilmesi, ölmesi ve dirilmesinin senaryosunun tıpkı basımıdır. İsa kendisini kadim ermişlerin tecrübelerine gark etmiştir. Davut'un ruhu çarmıha gerildiği o karanlık gecedeki ''Tanrım, Tanrım beni niçin gözden çıkardın? Kurtuluşumdan, iniltimin sözlerinden niçin uzaktasın? Ey Tanrım, gündüz çağırıyorum fakat cevap vermiyorsun.'' Ve geceleyin, fakat bende rahat yok, sen ise Kuddüs'sün. Fakat toprak kurduyum ben, insanların yüz karasıyım, kavmimin hor gördüğü. Su gibi döküldüm, bütün kemiklerim eklemlerimden çıktı. Yüreğim bal mumu gibidir, içinde eriyor. Ve beni ölüm toprağına koydun. Şerirler takımı çevremi sardı, ellerimi ayaklarımı deldiler. Bütün kemiklerimi sayabilirim. Onlar bakıyorlar, gözlerini bana dikiyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyorlar. Libasıma kura atıyorlar haykırışı. İsa'nın çarmıhtaki haykırışıdır. Dipnot Mezmurlar 22. Ve bu haykırış evrensel bir çığlıktır. İsa'nın ruhu bedeni çarmıhtayken ondan ayrılmış, Asuman'daki cenneti geçmiş, mezardaki bedenine geri dönmüş, tekrar onun içine girmiş olabilir. Yaşadığı batıni bir ölümdür, fiziki değil. Ortodoks Hristiyanlık, İsa'nın fiziki bedeninin dirildiğinin 40. günü cennete yükseldiğini ve o zamandan beri orada kaldığını söyler. Ama elimizde başka kanıtlar var. Batıni İncil bize göğe yükseldiği söylenen zamandan 11 yıl sonra Zeytin Dağı'nda havarileriyle sohbet ettiğini söylüyor. İsa uruç etmiş ve fakat aynı gün geri dönmüştür. İkinci gelişi Ortodoks geleneğinin bize öğrettiği gibi belirsiz bir uzak gelecekte değildir. Ey İsa'nın aşkını paylaştığım kardeşim! 2000 yıldır İsa'nın inişini kaçırmamak için bizi gözlerimizi gökyüzüne dikili bekleten Ortodoks geleneği, bu bekleyiş sırasında müminin ne yapması gerektiğini söylemedi. Kadim metinleri kaybetmeselerdi İsa'yı örnek alabilir, onun yolunu izleyebilir, kendimize ve kozmosa ilişkin ilahi pravdaya ulaşabilirdik. İnsanoğlunun ruhani kimliği kadim Hristiyanlığın antropos ya da ilahi insan, Petrus'un gönül adamı, Pavlus'un deruni insan dediği mertebeye varmasına müsaittir. Dipnot, Petrus'un birinci mektubu 3.4, Pavlus'un Romalılardaki 7:22. Ne yazık ki Ortodoks Hristiyanlık asırlarca İsa'nın yükselişini maddeci bir kavrama dönüştürmüştür. İsa'ya nüfuz etmekse onun asla gerçekleşmeyen gelişini belirsiz bir tarihe ertelemek, Ortodoks Hristiyanlığının ölümcül bir hatasıdır. Doğu geleneğinde önemli olan ruhun tanrısıyla fena fillah olmasıdır. Bunu başaran insanların madde üzerinde toplam hakimiyet kurma melekesiyle lütuflandırıldıkları bilinir. Mahayana Budist geleneğinde uzman olan İsa bu insanlardan birisidir. Kers'ten İsa'nın dirildikten sonra Şam'da bugün hala Mayu'am-ı İsa, İsa'nın yaşadığı yer olarak bilinen mahallede yaşadığını söyler. İranlı alim Kavant Şam'dan Urfa'ya geçtiğini, orada Nusaybin kralını tedavi ettiğini anlatır. Karadeniz'de görüldüğüne dair kaynaklar vardır. Petrus'un kendisi onu Roma'da gördüğünü söyler. Roma dışında Appian yolundaki küçük kiliseyi ziyaret edenlere İsa'nın ayak izleri gösterilir. İsa'nın İran'dan Keşmir'e kadar gittiği o güzergâhta onlarca yerleşimin adının İssa olmasının tasdiğindedir. Afganistan'da dervişlerle birlikte olduğunu da Michael Burke'den öğrendik. Dipnot, Michael Burke, Among the Dervishes, Dervişler Arasında'nın yazarı. Batı Afganistan'ın Herat şehrinde yaşayan Müslümanlar, Meryem oğlu İsa'nın sözünü tutarlar. Buna göre İsa ezelden beri Tanrı olmayıp iyiliği ve fedakarlığıyla Tanrı'nın oğlu olmaya hak kazanmıştır. İlahi bir kişilik olmasının nedeni budur. Kendisinden sonra gelen Yuhanna da zamanının en yüksek mertebesine erişmiştir. Ancak Yuhanna su ile İsa ruh ve ateşle vaftiz eder. Keşmir'in ilk Müslüman tarihçisi Molla Nadiri, Raja Godadatta'nın hükümdarlığında İsa'dan sonra 49-109, kutsal topraklardan Keşmir vadisine gelen Yüz Asaf diye bahsettiği İsa'nın kendisidir. Çünkü İsa Hazreti Süleyman'ın vezirinin adı olan bu ismi kullanmıştır. Molla Nadiri, Hintlilerin bir kitabında bu Resulün gerçekte Hazreti İsa, yani Ruh Allah olduğunu yazdığını gördüğünü söyler. Aziz Keşmiri, Mir Muhtun, Rausatu Safa adlı İran tarihi kitabının 120-135. Sayfalarında İsa'nın Nusaybin'e geldiğini, kendisine çok gezen birisi olduğu için Mesih dendiğini söyler. 5. yüzyılda yazılmış Bhavishyat Mahapurana isimli kitabın 9. cildinde Hun topraklarında Kuşan İmparatorluğu'nun Ladakh bölgesinde yaşayan Kral Shalivaha'nın dağda gezerken beyazlar giyinmiş bir adamla karşılaştığını, ona kim olduğunu sorduğunu yazar. Ermiş, bana Tanrı'nın bakireden doğma, Pravda peşinde koşan oğlu İsa Mesih derler diye cevap verir. Kral hangi dindensin diye sorduğunda cevabı şöyledir. Ben artık hakikatin hüküm sürmediği, şeririn sınır tanımadığı yabancı bir ülkeden geldim. İnançsızların dünyasında Mesih suretinde belirdim. Ama barbarların iblisi İhamasi karşıma çıktı. Ey güçlü kral, bana kulak ver. İnsanlar ruh ve bedenlerini arındırdıktan sonra adalet, hakikat, niyet ve ruh bütünlüğü aracılığıyla ışığın merkezindeki İsa'yı bulacaklar. O zaman güneş kadar sağlam duran Tanrı, gezgin ruhları kendi ruhuyla birleştirecek. İblis yenilecek, saadet veren İsa'nın sureti insanların kalplerine çıkmamak üzere yerleşecek. Ey İsa'nın aşkında yücelen kardeşim! İsa'nın Hristiyanlıktan muradı tüm insanlığın Tanrı'da bütünleşmesiydi. İnsanoğlunun nihai hedefinin ışığın merkezindeki İsa'nın yolunu bulmasıydı. İsa kendisini güneş ve Tanrı'nın güneşi olan oğlunun ruhani kalbiyle özdeşleştirdi. Arınmayı, duayı ve Tanrı ile bütünleşmeyi vurguladı. Bahsettiği inançsızlar, Ortodoks Yahudiliğin önde gelen adamları, Farisiler, Sanhedrin ve Roma İmparatorluğuydu. Filistin'de iyilikleri için uğraştığı insanlar da onu kurtarmak için ne bir şey yaptılar ne de Mesih olduğunu kabul ettiler. İsa'nın kilise ve devletin eliyle çarmıha gerilmiş olması, şeririn sınır tanımadığının delilidir. İsa'nın terk edip Pravda'yı bulabilmek için yollara düştüğü ülke böyle bir ülkeydi. Ey bu Risale'yi okuyan kardeşim, bilesin ki elimizde İsa'nın son yıllarını Keşmir'de geçirdiğine, orada öldüğüne ve gömüldüğüne dair 21 tanesi yazılı kayıt olmak üzere sayısız delil var. Srinagar'daki türbesi isimlerinden birisi olan Yüz Asaf Türbesi olarak halen İsa ruhu ilah ziyaretle acı olmak isteyen Müslüman, Hindu, Budist ve Hristiyanların akılına uğramaktadır. Eski İsrail'in mütevazı türbenin önemini hatırlayan çocukları gömüte Hazreti İsa sahibin türbesi demektedirler. İsa'nın türbesinin Müslüman, Hindu, Budist ve Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor olması, onun doğuda öğretisi tüm dinlerde geçerli evrensel bir peygamber ve hoca olarak tazim edildiğini gösterir. Doğulu inananların İsa'ya bir tanrı ya da tanrının kendisi olarak değil, tanrı tarafından dünyaya ilahi bir görevle gönderilen insan olarak gördüklerini gösterir. Batılı Hristiyan dünyasının tertiplediği dogmaların ona inananlar nezdinde hükmü olmadığını gösterir. Yüz Asaf, İsa'nın son günlerinin hikayesi, Balavhar ve Budason'un kitabının 285-286. Sayfalarında var. Ababit isimli müridinden kendisi için toprağı tesviyelemesini istedi. Sonra düzeltilmiş toprağın üzerine kuzey-güney istikametinde uzandı, yüzünü doğuya çevirdi ve göçtü. Bu göçüş doğuda Mahasa Mathi diye bilinen dünyevi duygulara tümüyle son verilmesi, ilahi olana massolunma halidir ki batıda buna uruç denilmiştir. Ben diyorum ki İsa'nın anlattığım şekildeki göçüşü Ortodoks Hristiyanlığın bize telkin ettiği gibi bedeninin fiziki olarak yükselmesinden daha az ruhani değildir. İsa'nın uruçu kavramı daha sonra onun hizmet etmeye geldiği insanlardan tamamen farklı, eşsiz bir tanrı olduğu şeklindeki Ortodoks dogmasına uydurulmuştur. Ey İsa'nın aşkında bütünleştiğim kardeşim, kendi ebedi yaşamına giden yolu kendisi seçmiş olan Hristiyanların ruhani tarihlerine müdahale etmek gibi bir arzu içinde olmadığımı unutma ve bu metnin kendisine yararı dokunmayacak, kendisi için niyetlenilmemiş bir Hristiyanın eline geçmesine izin verme. Mihail Dimitriyeviç ihtida etmiş Hristiyanlığa balta ile saldırıyor diyenlere, Peder Grinko'nun saldırdığının Hristiyanlık değil, insan yapımı dogmalar olduğunu bildirmekten geri durma. Asıl Hristiyanlığın Hristiyan batıniyesi diye horlanan kadim metinlerde saklı olduğunu unutma. İnsanoğlunda bir İsa bilincinin olduğunu ve ilahi bir kıvılcım olan bu bilincin, İsa'nınkiyle ölçüşebilecek bir yangına dönüştürülebileceği olan inancını asla kaydetme. Kötülüğün sırlarına dair diğer bilgileri aramaktan vazgeçme. Işığın merkezindeki İsa yardımcın olsun. İsa'ya duyduğum aşk ile Feder Mihail Dimitriyeviç Grinko.
Ayrım sonu.